Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu biliyorsunuz son günlerde Türkiye'de yeni bir tartışma açıldı. Cumhurbaşkanının Kur'an'a dönülmesi, Kur'an'a uygun sünnetin de alınmasını öngören bir konuşması vardı. Bir de dün Başbakan müftülere ve Diyanet mensuplarına çok özenle seçilmiş kelimelerle hitap etti. İslam alemini bu hale düşüren İslam anlayışından artık silkinmemiz gerektiğini, doğru dini öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Bu belki benim anlayışıma göre ya da bilgilerime göre diyeyim, çok uzun asırlardır İslam aleminde bir ilk gibi gözüküyor. İnşallah büyük bir sıçrayışın habercisi olur. Şimdi burada bizi tanıyanlar çok iyi bilir ki biz hiçbir zaman sözü söyleyene bakmayız. Söze bakarız. Sözü Cumhurbaşkanı söylese de, başkası da söylese de doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Yine çok iyi bilirsiniz ki Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın daha önce yanlış gördüğümüz görüşleriyle ilgili hem derslerimizde konuşmuşuzdur hem de açık mektup yayınlamışızdır. Bizim sitemizde bunları bulabilirsiniz. Dolayısıyla bazıları gibi işte efendim yetkili bir kişi konuştu diye onu destekliyor şeklinde herhalde herhangi bir cümle kimsenin aklına gelmez. Bu önemli bir sıçrayışın başlangıcı ve inşallah ciddi bir çalışma yapılırsa, ki işte Diyanet Akademisi'nden bahsediyordu dün Başbakan, içeriği çok güzel bir şekilde belirlenirse hem İslam alemi için mevcut sıkıntılardan silkinme hem de bütün dünya için çağımızın bu haberleşme ve iletişim araçlarını kullanarak Allah'ın kitabının tebliği konusunda çok iyi bir başlangıç olur. Çok iyi bir hedefe doğru yürüyüş olur inşallah. Şimdi onun için bugün konu olarak Kur'an ışığında hadislerin değerlendirilmesi şeklinde bir konuyu seçtik. Tabii Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Her Müslüman buna inanıyor. Müslüman olmayanlar da Müslümanların hiç vazgeçmediği kitabın Kur'an olduğu konusunda ittifak halinde. Dolayısıyla Kur'an evrensel bir başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hadis olarak bize geliyor. Az önce ben kendi kendime düşündüm. İşte başbakanın bazı cümlelerini tekrarlayayım dedim. Yanlış olabilir. Bak dün dikkatle dinlememe rağmen bugün bir takım yanlış cümleler kullanabilirim. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlememiş olan kişilerin ya da dinlemiş olan kişilerin başkalarına aktardıkları 2-3 asır sonra nasıl doğru olarak bize kadar gelmiş olacak? Şimdi bize Arap diliyle gelen, indirildiği kelimelerle aynen intikal eden tek kitap var, o da Kur'an-ı Kerim. Yani bu kitabın kelimelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda herkesin ittifakı var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen sözlerin tamamının anlam olarak bize intikal ettiği konusunda da ittifak vardır. Yani şimdi mesela bunun içerisinde su var. Bu kapta bir başka şekil alır, bir başka kapta başka şekil alır. Ama dilden dile naklettikçe içine başka şeyler karışabilir. Başka kelimeler, başka cümleler karışabilir. O bakımdan her şeyin Kur'an ışığında değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü vazgeçilmez olan tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Biz şunu biliyoruz. Biliyorsunuz Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman meleklere Adem'e secde edin dedi. İblis etmedi. Sonra iblis Allah'tan kıyamete kadar Allah tarafından kovuldu bulunduğu yerden. Kıyamete kadar yaşama hakkı alınca şöyle demişti. A'raf suresinin 16. ayetinde le'ek'udenne lehum sıratekel müstakim. Onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. İblis nerede otururmuş? Doğru yolda değil mi? Yanlış yolda İblis'i aramanın bir anlamı yok. Ondan sonra ne diyor? ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اِيمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Yani onları nasıl yanıltabileceksem yanıltacağım. Doğru yolun üstünde oturacak. Doğru yolun üstünde iblis sıfatıyla oturursa doğru yolda olan birisi onu kabul eder mi? İblis olduğunu bilse asla kabul etmez. O zaman ne nasıl gözükecek? Bir alim gibi gözükecek değil mi? Bir efendim sağlam bir din adamı gibi gözükecek ve dini kelimeleri kullanarak işte aslında sen öyle diyorsun ama öyle değil şöyledir diyecek. Sağlam ve la tecidu ekseruhum şakirin. Göreceksin onlar çoğusu şakir. Yani görevlerini tam yapmayacaklar. Yanlış yapacaklar. Şimdi peki bu doğru yolun üstünde olanların en doğru olanları kimler? Yani doğru yolun üstünde oldukları kesin olanlar. Allah'ın nebileri değil mi? Peki doğru yolun üstünde olan nebiler istisna edildi mi az önceki ayette? Yok. Onun için bakın Hac suresinin 52. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يِّنْ. Senden önce bir Resul, bir Nebi göndermedik ki, görevlendirmedik ki. اِلَّا اِذَا تَمَنَّا. Bir şeyi kurguladığı zaman اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ. Şeytan onun kurgusunun içine bir vesvese katmış olmasın. O zaman iblis Allah'ın nebilerine yaklaşıyor muymuş? Çünkü doğru yolda olanlar esasen o. Onlar yani asıl o. Onun arkalarından gidenler de aynıdır. Tabii ki Muhammed Aleyhisselam da buna dahildir. Peki فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ. Arkasından Allah şeytanın attığı vesveseyi giderir. Niye? Hemen çünkü şeyde اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا diye ayet var ya. Yani şeytandan bir vesvese gelirse hemen Allah'ın ayetlerini hatırlarlar. Ondan sonra devamını feydahum mubsirun. Bakarsınız ki gerçeği görmüştür. Yani hangi ayetti o? Şey yaptım mı? Neyse bulduğun zaman şey yaparız. Şimdi Allah'ın nebileri, rasulleri herhangi bir şeyi düşündükleri zaman Allah mutlaka onların düşüncelerine ne yapıyormuş? İblis onların düşüncelerine ne yapıyormuş? Vesvese sokuştu. Mutlaka oluyormuş yani. Çünkü doğru yolda ya onlar. Arkasından bunlar hemen çünkü şeytanın bir vesvesesi olduğu zaman insanda rahatsızlık doğurur. Neden? Çünkü kişinin doğal yapısına ters düşer o. Oradan hemen düşünür. Ayet aklına gelir. Ha, hemen vazgeçerler. Bakarsın ki gerçeği görmüşler, onu bırakırlar. Şimdi Allah'ın nebileri böyleyse, tabi iblisi gözleriyle görüyor değiller ki, bir vesvese. Kendilerine bir ses geliyor. Peki Allah'ın rasullerine, nebilerine, ki bütün nebilere Allah kitap indirdiğini, hikmet indirdiğini söylüyor. Peki bu nebilere kitabın indirilişi nasıl olmalı yani? Öyle bir şekilde olmalı ki, değil mi? Bu nebiler araya şeytanın girmediği konusunda emin olmalılar. Şimdi bu ayette iblis mutlaka vesvese sokar diyor ya Allah. Şeytan mutlaka vesvese sokar ya. Ondan emin olmaları lazım. Şimdi ondan dolayı da Allahü Teala nebi rasullerine nebi, her nebi rasuldur aynı zamanda. Ne demek? Rasul ile nebi arasında fark var biliyorsunuz. Rasul mesajın kendisine ve mesajı taşıyan kişiye verilen addır. Her nebiye kitap indirildiğine göre o kitabın adı ne olur aynı zamanda? Kitabın adı Rasul olur. Çünkü Arap dilinde birinci anlamı o. O kitabı insanlara anlatan kişi de Rasul olur. Ama o kitap kendisine indirilen kişi hem nebi hem rasuldür. O nebinin dışında, yani o kitap indirilmeden birisi bu kitabı götürür insanlara aynen doğru bir şekilde anlatırsa, bu rasulü onlara ulaştırmış olur. Yani kitabı onlara ulaştırmış olur. Şimdi burada Cin suresinin 26. ayetinde Allah şöyle diyor. Cin suresi Kur'an-ı Kerim'in 72. suresidir. Diyor ki: Alimul gayb. Allah bütün gaybı bilir. Gayb, var olan ama duyu organlarından uzak olan şey demektir. Mesela ben şu anda ayağımda ayakkabım var ama siz göremiyorsunuz. Ben ayakkabımı biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Yani nasıl bir ayakkabı olduğunu falan. Var olan ama duyu organlarından uzak olan şeye gayıp denir. Allah bütün gayıpları bilir. Ondan sonra فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَ. Allah kendi gaybını hiç kimseye açmaz. Mesela Levh-i Mahfuz'daki Allah'ın kitabı vardır. Saklı bir levhada. Onu kimseye açmaz. İlla men irtada min rasul. Ancak razı olduğu rasul hariç. Tabi bu nebi olan rasul mecburen. Fe innehu, yani şimdi doğru yolun üstünde olduğu zaman iblis ne yapıyordu? Mutlaka bir vesvese şey yapıyordu. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. O vahiy geldiği zaman Allah o nebinin önüne, arkasına, çevresine gözcüler diker. Yani koruma çemberi oluşturur. Meleklerden. Niye oluşturur? Liyaleme, o nebi bilsin ki. Yani demek ki ona da Cenab-ı Hak hissettiriyor ya da gösteriyor. Çünkü melekler insanlara gözükebilir. Kur'an-ı Kerim'de işte Lut Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın görüştüğü meleklerden bahsedilir. Meryem validemizin görüştüğü melekten bahsedilir. Liyaleme, o nebi bilsin ki, o rasul bilsin ki, en kad eblegu risalati rabbihim. Bu gelen melekler, ki elçiliği getiren meleğin adı neydi? Cebrail Aleyhisselam. Ama Cebrail ile beraber bir melek ordusu geliyor. Önce çevrede ciddi bir tedbir alıyorlar. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ama onlar hep birlikte geldiği için hepsi tebliğ etmiş gibi de düşünülebilir. En kad eblegu risalati rabbihim. Bunlar Rablerinin gönderdiği risaleleri tebliğ etmişlerdir. Risale yani rasullük bilgisi. Yani rasulleri demek lazım bugünkü Türkçe'de. Yani Allah'ın gönderdiği ayetleri tebliğ etmişlerdir. Çünkü şeyin iblisin yaklaşmayacağından emin oluyor. Ve ahata bima ledeyhim, onların getirdiklerini tam olarak kuşatsın o nebi. Çünkü sağdan soldan bir şey girmeyince, bir vesvese falan, çok rahat bir şekilde ona odaklanabilir. Ve ahsa kulle şeyin adede, her şeyi tek tek kavrasın. Tek tek herhangi bir şüphesi kalmasın. Şimdi böyle bir ortamda o gelen kişiler, gelenlerin melek olduğunu, getirilenin de Allah'ın kelamı olduğunu o Resul kesin olarak kavrar. Ondan dolayı ilk inanan kişi kimdir? Resul, amener Resulü. Bakara 285'te. Resul inandı ve önce o inanacak ki anlatsın, yanmadan olmaz ki. Şimdi durum böyleyken, bakın Allah melekle gönderdiği şeye çok dikkat edelim lütfen. Cebrail aleyhisselamla göndermiş olduğu vahyi ne yapıyor? Melek ordusuyla güvenilir halde koruma altına alıyor. Ve Resulullah da, ya bütün Resuller de gelenin Allah'ın ayeti olduğunda herhangi bir şüphe edecek durumda olmuyorlar. Peki şimdi bizde şöyle bir şey var. Bu vahiy, tamam, Kur'an-ı Kerim, ama bir de başka vahiyden bahsedilir. Vahiy gayrimetluğundan bahsedilir, değil mi? Vahiy gayrimetluğun böyle bir melek aracılığıyla geldiğini söyleyen var mı? Ama aslında bakın, hani geleneksel yapının ciddi manada bozulduğunu her defasında tekrarlıyoruz. Şu okuduğum ayetlere doğru anlam veren ve tam doğru değil, birazcık doğru anlam veren bir tek Mukatil bin Süleyman'ı bulmuştuk, değil mi? Yani şeylerden, müfessirlerden, eskilerden.
Yani onu ben hatırlamıyorum da Fatih Hoca çalıştı sanırım.
Doğru, ben geçen de bulmuştum da. Yani ismini öyle hatırlıyorum.
Meallerde yok hocam.
Yok, meallerin hiçbirinde yok. Tefsirlerde de yok. Mukatil bin Süleyman ilk müfessirlerdendir. Ve Arap dili açısından da başka anlam verme imkanı da yok ama maalesef. Neyse, o şey ayrıntıya girmeden devam edelim. Allah sadece gönderdiği ayetlerle ilgili böyle bir şey yapıyor. Peki şeyin ayet dışında aklına gelen şeylerin vesvese mi, yoksa Allah'ın ya da meleklerin bir şeyim, ilhamı mı olduğunu bir Resul nasıl anlayabilir? O konuda bizden bir farkı var mı? Ama maalesef bakın, bizim geleneksel yapıda Resul ve Nebi kavramları karıştırılmış. Allah-u Teala'nın En'am suresinde bildirdiği gibi o nübüvveti öldürmüşlerdir. Yani 19. ayetten sayfa sonunda kaçıncı ayet, bir baksana. Yani ve yaktulûne nebiyyine bi gayri hak.
En'am'da mı?
Ali İmran. Ali İmran'da. Ali İmran 19'un devamı. Nebileri 21. ayet. Nebileri şey yapar, haksız yeri öldürürler ifadesi var. Muhammed Aleyhisselam son nebi olduğuna göre nebileri öldürürler ifadesi ne olur? Nebiliği öldürürler olur, değil mi? Çünkü daha artık nebi gelmeyecek. İşte maalesef bizim geleneksel yapıda nebilik öldürülmüş. Resul nebi yerine konmuş. Resul Arap dilinde birinci anlamı kitap olmasına rağmen bu tamamen unutulmuş. Yani sözlük, bugünkü sözlüklerde açın bakın göreceksiniz. Birinci anlamı zaten ayette de geçildi. Risalet diye geçti zaten. Risalet o rasullük görevi manasından diye gelir. O getirilen şey olduğu o da olur. Yani Cin suresinde okuduğumuz. Ve Resul'e itaat Allah'a itaattir. Tabi Resul Kur'an-ı Kerim olduğuna göre Allah'ın benden ne istediğini nereden öğreneceğim? Kur'an'dan başka bir yer var mı? Ama şeyler, hani doğru yolun üstünde oturan iblis, sağdan girer, soldan girer falan. Bir de biz çok iyi biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den, Yahudi alimlerinin Müslüman kılığına girerek Resulullah hayattayken Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye çalıştıklarını, ki bu Bakara 75 ve devamı ayetlerde var. Ondan sonra bu adamlar herhalde ondan sonra vazifeden ayrılmış değildir. Resulullah hayattayken bunu yapan daha sonra yapmaz mı? Resulullah hayattayken Resulullah'ın hayran kaldığı münafıkların olduğunu Münafıkun suresinden öğreniyoruz. Peki ondan sonra bu münafıklar devre dışı mı kaldılar? Ya da iblis artık doğru yolun üstünde oturmuyor mu? Onun için bütün bunlar unutularak daha sonra demek ki bir iblis vesvesesiyle, bu tür insanların saptırmasıyla Müslümanlar ayetlerde çok ciddi anlamda anlam kayması yaşamışlar ki az önce Cin suresinin son ayetlerinde yaşandığı gibi bakıyorsunuz ki şey yapıyorlar. Bu Necim suresinin 3. ayetini alıyorlar. 3. ve 4. ayetlerini ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Muhammed kendi arzusuyla konuşmaz. Ancak bu ona yapılan vahiydir. Şimdi başında da şu var. Ve necmi izâ hevâ, işte yükselirken ya da batarken her iki anlamda verilebilir. O yıldıza, o yıldız hakkı için mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ, sizin arkadaşınız yoldan çıkmadı. Şimdi Mekkeliler bakıyor, ya bu Muhammed hiç böyle şeyler konuşmazdı şimdiye kadar. Bu nereden çıktı ya? Şimdiye kadar ondan hiç duymadığımız şeyi duyuyoruz. İşte diyor ki Allah-u Teala kendi arzusuyla konuşmaz. Bunun yaptığı kendine yapılan vahiydir. Vahiy de nasıl geliyordu? Meleklerin koruması altında. Şimdi peki bir de vahyin öğretilmesi de var. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Bakara suresi 151. ayetinde var. Kitab-ı hikmeti Resulullah o insanlara öğretiyor. Öğretme, bak vahiy almak başka, öğrenme başka bir fiildir değil mi? Şimdi bu kitabı aldınız, okumasını bildiniz. Bir de öğrenme meselesi var. Öğreten kim? Allemehu şedidul kuvve. O çok kuvvetli olan onu öğretmiştir. Hem kitabı hem de kitaptan hüküm çıkarma işini. Şimdi daha önce buradan anlatmıştım ama kısaca tekrarlayayım. Medine-i Münevvere'ye son gidişimde orada Abdülaziz el-Bukhari, yani Buharalı bir alim vardır. Ama o bölgelerde doğmuş, büyümüş. Çok tanınmış bir kişidir. İslam Üniversitesi'nde hocalık yapıyordu. Kuba Mescidi'nde Cuma hutbesi okuyordu. Hali okuyor mu bilmiyorum. Çünkü uzun zaman oldu gitmeyeli. Hadis konusunda bunlar çok uzman kişilerdir. Bir akşam Mescid-i Nebevi'nin yakında, yanlış hatırlamıyorsam Türkistanlıların vakfı olacaktı. Yani öyle şey yapma. Orada üniversiteden hocaların da katıldığı bir konuşma şey yapıyoruz. İşte dedi ki Resulullah'ın bütün sözleri ona yapılan vahiydir dedi. Delilin ne dedim? Bu ayeti okudu. İşte kendiliğinden konuşmaz. Onun konuştuğu kendisine yapılan vahiydir. Devamını bir okur musun dedim. Allemuhu şedidul kuvva. Onu ona Şedidül Kuvva öğretmiştir. Şedidül Kuvva kimdir dedim. O diğer hocalar da hep orada dinliyorlar. Yani güçlü olan kim? Sonra diyor Zûmirre festeve ve huve bil fukil âlâ sümme denâ fetedellâ. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın ilk vahiy getirişini anlatıyor. Şedidül Kuvva Cebrail Aleyhisselam'dır görünce, hani çünkü Cebrail'in öğrettiğine Kur'an deniyor ama vahiy gayrimetluva Cebrail getirmiştir diyen yok değil mi?
Öyle bir şey, öyle yani söylüyorlar yine, yani haberler Cebrail vasıtasıyla geliyor da.
Ama onu şey bunlar yani ulema söylemiyor.
Bu şekilde
ulema
hani kontrollü söylemiyor falan değil yoksa.
Ulema yani çünkü vahiy gayrimetlu dedikleri yani içine doğuyor onun.
Yok yine Cebrail getiriyor.
Öyle mi diyorlar?
Tabi o şimdi Tahrim suresinin ilgili ayetleri anlatılırken.
Ha, arkasında Resulullah haber veren Cebrail. Uydurmaları oluyor tabi. Neyse. Şimdi bunları kendisine gösterince adam böyle bir irkildi, şaşırdı. Sonra birkaç konu söyledi. Ne dediyse bir ayet okudum. Ondan sonra dedi ki Abdülaziz Bey lütfen burada kalalım dedi. Bu kompütür patlayacak dedi. Konuşamıyor çünkü. Çünkü bizim geleneksel yapıda düşünme ve sorgulama yoktur. Kabul etme vardır. Şimdi böyle olduğu için bakın Resulullah'a mesela Kur'an sünnet bütünlüğü açısından olayı değerlendirelim ve şeyi açalım. Bir örnek üzerinde duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir vahiy geliyor mu? Yani şeyin dışında, Kur'an-ı Kerim'in dışında vahiy geliyor mu? Yani söylediği kendiliğinden konuşmaz. Söylediği ona gelen vahiyden başkası değildir diye. Bak Nisa suresinin 176. ayetini örnek göstereyim. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Yesteftunek. Ya Muhammed, senden fetva istiyorlar. Fetva bir konuda güçlü görüş demektir. Mesela Arapçada feta genç erkeğe, fetat genç kıza verilir. En güçlü dönemi. Onun için fetva çok güçlü bir görüş anlamına gelir. Sağlam bir görüş. Senden sağlam bir görüş istiyorlar. Bunun Kur'an-ı Kerim'de diğer adı da hikmettir. Bakın. Kulillahu yuftikum fil kelale. Onlara de ki kelale konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Yani şimdi bu ayette anlattıklarının tamamı Kur'an-ı Kerim'den anlaşılacak şeydir ama Allah ben veriyorum diyor, sen değil. İçine vahiy ediyor olsaydı böyle bir şey der miydi? Devam ediyoruz. Diyor ki İnimrun heleke. Bak fil kelale. Bu çok zor bir konudur. Matematiktir. Matematiğe herkesin ilgisi yoktur. Biz biliyoruz yani. Çok az kişi ilgi duyar ama yine en azından ilgi duyanların çok iyi kavrayacağı şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi bu Nisa suresinin 12. ayetinde kelaleden bahsediliyor. Yani Arap dili bilenler için orada elif lamsız, yani İngilizce'de dı kelimesi vardır ya, böyle belirli hale getiren, o elif lam onun, ona benzer şeyde, ya da Fransızca'da le la gibi. Evet. Şimdi burada Nisa suresi 11. ayetinde 12. ayette diyor ki Allahü Teala وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً اَوِمْ رَعَةٌ Kendisine mirasçı olan, yani miras bırakan kadın ya da erkek kelale olursa. Kelale, annesi veya babası ya da her ikisi olmayan ve çocuğu da olmayan kişi demektir. Yani birisi ölüyor, annesi hayatta değil, annesi hayatta değilse anne tarafından kelale. Çocuğu da, yani çocuğu olmayan birisi ölüyor da annesi hayatta değilse annesi tarafından kelale. Çocuğu olmayan birisi ölüp babası tarafı, babası hayatta ise babası tarafından kelale. Yok, hayatta değilse babası tarafından kelale. Anne ve baba da yoksa her ikisi taraftan kelale. Çocuğu da yok. Anne, baba veya ikisinden biri yok. Şimdi burada kelaleten derken annesi mi yok, babası mı yok anlatılmıyor. Tamam mı? Diyor ki birisi ölen kelale olursa, onun bir erkek ya da kız kardeşi olursa, her birine mirasın altıda biri verilir. Peki. Bak, kelale annesi olmayan mı, babası olmayan mı, her ikisi olmayan mı, bir açıklama yok. Altıda bir verdik ona, gerisini kime vereceğiz? Bir kardeşi var hayatta. Hani eşi alır, varsa alır, o ayrı bir konu ama eşinin alacağı kısım bellidir zaten. Peki altıda birini verdik. Gerisini kime vereceğiz? Değil mi? Soru değil mi? Ondan sonra da diyor ki فَاِنْكَانُ اَكْتَرَ مِنْ دَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ Kardeşleri birden fazlaysa üçte birine ortaktırlar. Kız erkek ayrımı yok. Üçte birini alıyor. İki tane, bir erkek bir kız kardeş varsa üçte birini alır. İki kız kardeş varsa yine üçte birini alır. Yani birden fazla diyelim, iki demeyelim. Birden fazla erkek kız kardeş varsa hepsi de üçte birini alır. Tamam, üçte birini aldı. Üçte ikisi kime verilecek? Soru değil mi bu? Buradaki sonra bu kelalenin kimden yana olduğu belli değil ki. Ama bunun üzerinde düşünen bir kişi çok rahatlıkla anlar. 11. ayette birlikte düşünen çok rahatlıkla anlar da. Şimdi 11. ayete baktığınız zaman 6'da birlik pay annenin. 3'te birlik pay da annenin. Ondan sonra Allah-u Teala payları belirlerken ölene hangisinin daha çok faydalı olduğu esasını kullandığını söylüyor. Bir insanın ana bir kardeşleri başka ailenin çocuğudur. Ama baba bir kardeşleri ya da ana baba bir kardeşleri o ailenin çocuğudur. Sadece baba bir diyelim. Baba bir kardeşleri o ailenin çocuğudur. Ana bir kardeşleri başka ailenin çocuğudur. Dolayısıyla ona ana bir kardeş, baba bir kardeş kadar fayda sağlayamayacağı için onun kadar miras alamaz. Bunu düşündüğünüz zaman ortaya çıkarabilirsiniz de. Bir de orada kız erkek ayrımına lüzum yok. Mesela kızın mirası erkekten daha azdır. Niye? Çünkü kız ömrünün yarısından azını baba evinde, çoğunu da kocasının evinde geçirir. Fayda temeline göre Cenab-ı Hak belirliyor bunu. O da oradan da payını alır mehir yoluyla. Şimdi bakın ister istemez soru soracaksınız. Ya tamam 1/3 ya da en fazla 2/3 kelale. Ya Resulallah bu burada ne anlatılıyor? Hangi kelale? Anası olmayan mı? Babası olmayan mı? Anası babası olmayan mı? Şimdi düşündüğün zaman anlarsın da diyor ki kulillahu yuftiukum fil kelale. Kelale konusunda de ki size fetvayı Allah veriyor. Niye verdiğini biraz sonra göreceğiz. Arkasından diyor ki inim ruhun heleke. Bir kişi öldü. Fil kelale derken o kelale. İngilizceden the gibi düşünün. O kelale yani. Orada anlatılan kelale. Orada eksik kalan kısmı konuda fetvayı Allah veriyor. İn imruun heleke leyse lehu veledun ve lehu uhtun felaha nisfu ma terek. Bir kişi ölür, çocuğu olmaz. Bir kız kardeşi olursa malının yarısı onundur. Aa, burada malının yarısı, öbürde bir kız kardeşi 1/6. Ha, o zaman demek ki bu baba bir, o ana birdi, bu baba bir. Ondan sonra fe inkânet esneteyni felehum es-sulusâni mimmâ terek. Kız kardeşler 2 olursa mirasın 1/3 alırlar. E tamam. Bütün aldılar. O 1/3 öbürler aldı. O zaman demek ki öbürler ana bir kardeşler, bunlar baba bir kardeşler. Ve inkânu ihveten ricâlen ve nisâen felizzekeri mitlu hazzil ünseyin. Ama bunlar erkekli kızlı kardeşlerse erkekler kızın 2 alır. Çünkü erkek o aileyi devam ettiriyor. Kız gidip başka aileye devam ettiriyor. Ondan sonra asıl konu şu. Yübeyyinullahu lekum. Bunu size Allah açıklıyor. Bak sana sordu. Fetva sana soruldu. Yani bu fetva ayrıca ayet indirmeye gerek yok. Bunu öbürünü iyice düşünürseniz çıkarırsınız ama. Yübeyyinullahu lekum en tadillu. Yanılırsınız diye. Fetva kime soruldu? Resulullah'a. Cevabı kim verdi? Allah. Yanılan kim olur? Resulullah. Niye çoğul ver dedi? Çünkü Allah ne diyordu Kur'an-ı Kerim'den? Hüküm çıkarmanın yolu neydi? Siz kökünü söküyorsunuz.
Yani tabii bunun bir ekip çalışmasıyla yapılması gerekiyor.
Ekip çalışması olduğunu Fussilet suresinde Allah belirtiyor. Ve Resulullah de ve şavirhum fil emr ayetiyle Ali İmran'da onlarla birlikte her konuyu onlarla birlikte müşavere et diye emir alıyor. Dolayısıyla en tadillu dendiği zaman yanılırsınız. Yani siz ekip çalışması yapsanız bile bunun hesabında yanılabilirsiniz. Peki Allah vahiy ediyorsa yanılma söz konusu olur mu? Olmaz. Peki o zaman vahiy gayri mektub var mıymış? Yok. Olmaz yani. İşte bu vahiy gayrimetli meselesi çok ciddi bir savrulma konusudur. Yani olmadığı son derece, bunun onlarca örneğini verebiliriz Kur'an-ı Kerim'den ama bu konuya bakışın nasıl olduğunu bir Yahya'dan dinleyelim.
Evet, şimdi hani herkes matematiğe ilgi duymaz dedi hocam. Onların içinde yani baş köşede ben kendimi konumlandırıyorum. O yüzden Hani bir an önce buradan kaçmak istiyorum şu kelale konusunda. Anlaşılması zor bir mesele olduğu
İstersen
için.
bir cümle daha ilave edeyim buraya
Yine
da.
bununla mı alakalı?
Yine bir yok sadece bir cümle. Madem sen kaçarken hiç olmazsa aklında olsun. Şimdi maalesef kelale konusu bütün mezhepler tarafından ihmal edilmiş ve o kelale konusu ihmal edildiği için Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters dede mahrumluğu diye bir şey ortaya çıkarılmış. Onu da bırakın, öz kardeşler miras alamazken anaya da ana bir kardeşe de miras vererek yani tamamen miras hukukunu tarumar etmişlerdir mezhepler. Böyle acayip bir hale getirmişlerdir gerçekten. İşte bu savrulma böyle inşallah yani bir milletin aklı başına gelir de düzelir.
Evet. Evet, konu aslında tabii üst başlık olarak Kur'an sünnet birlikteliği olacak ama alt başlık olarak hani gündemde hadislerin neye göre sahih kabul edilmeyeceği meselesi. Yani bir açıklama yapıldı, dendi ki hani hadisler konusunda şöyle böyle diyenler var ama önemli değil. Bir hadis eğer Kur'an'a uygunsa bizim için o başımızın tacıdır diye biz buna yürekten katılıyoruz. Bu doğrudur. Kur'an-ı Kerim'e uygunsa bir hadis onunla amel edilir. Şimdi başka bir mevzu, hadislerle amel edilir mi edilmez mi? Biz onu geçmiş, sahih hadis nedir ne değildir oraya gelmiş bulunuyoruz. Öbür konuyla işimiz yok. Şimdi bir hadisin Kur'an-ı Kerim'e bakılarak sahih veya zayıf olduğuna karar verme konusu bugün itibariyle birçok ilahiyat fakültesinde kesinlikle kabul edilmeyecek bir husustur. Ne demek hadisi Kur'an'a arz etmek? Bu kabul edilmez.
Çünkü yöntemini bilemezler de onu
Evet, yani hem o hem de işte çeşitli buna karşı bir gerekçeleri var böyle olmamasına dair. Bir tanesi biraz önce sizin aktarmaya çalıştığınızdı. Hadisler de birer vahiy ürünü olarak kabul edildiği için Kur'an vahiydir. Hadisler de vahiydir. Vahiyler arasında bu tür şeyler olabilir. Yani hadis gelir, Kur'an'dan bir şeyi kaldırabilir. Kur'an'da olmayan bir hükmü koyabilir. Kur'an-ı Kerim'i açıklayabilir. Böyle 3-4 farklı görev yüklendiği için diyor ki sen bunu buna arz ettiğin zaman arada bir çelişki olduğunu göreceksin. Hadisi yok sayacaksın. Olmaz. Hadis diyor gelir ondaki hükmü kaldırabilir. Dolayısıyla diyor böyle bir şey yanlış. İkincisi hadi diyelim ki buna diyor izin verdik. Kim yapacak Kur'an'a bu arzı? Yetkisiz insanların eline falan düşerse bu maazallah din elden gider. Böyle deniyor.
Sanki gitmemiş de.
Evet, bir üçüncü çekince noktası da şudur. Denir ki siz eğer bu hadisler konusunda bir takım böyle şüpheler uyandırırsanız bu yarın Kur'an'ın da sorgulanmasına yol açar. Niye? Çünkü biz Kur'an'ı o hadisleri rivayet eden kişilerin rivayetiyle öğrendik. Aynen bu mantık vardır.
Peki o zaman ben sana
Yani burada Buhari var. Burada Müslim var. Buhari ve Müslim'deki hadisleri rivayet eden işte başında yazıyor. An şu an bu şundan o bundan o bundan denilen şahıslar Kur'an'ı da bugüne getiren şahıslardır. Siz eğer onlara karşı olumsuz bir şey söylerseniz o olumsuzluk yarın öbür gün gelir Kur'an'a dayanır. Birileri de çıkar der ki ha o adamlar güvensizse bu Kur'an'da güvensizdir. Kalırsınız
O zaman
ortada.
sana ben bir şey sorayım kısaca bak. Şimdi çocuklukta bize ne öğrettiler? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına ben şahidim. Tamam. Ondaki hiç herkes şahittir. Onu yeryüzünde ateistim diyen de çok iyi bilir ki Allah'tan başka ilah yok. Yani çevresini gözlemleyerek, kendi içini gözlemleyerek bu sonuca varır. Onda problem yok. Herkes kendi kanaatiyle. Peki Muhammed Allah'ın elçisidir. Elçi ne demek? Kitap getiren kişi. Bu kitap olmasa Muhammed Aleyhisselam elçi diyebilir miyiz?
Neye göre öğreniriz?
Yok bir dakika.
Evet.
Ya elçi diyebilir
Yani
miyiz?
diyemeyiz.
Ha. Peki bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu biz nereden bileceğiz? Falan adam filan adam söyledi diye ben
Evet.
eşhedü diyebilir miyim?
Olur mu öyle bir şey?
Eşhedü ne demek? Ben şahidim demektir. Öyle bir şey olur mu?
Yani biz bu rivayetlere dayanarak mı Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiş
Kabul
insanlarız? Yani
ediyorsun zaten.
imanımız buraya mı dayanıyor
Böyle bir
bizim?
iman olmaz.
Ya çok çürük bir temel. O yüzden bunun üstüne durmaya gerek yok aslında.
Yok bir dakika bunu bitireyim. Bak böyle bir iman. Peki ben hadi sen ilim adamısın şunu biliyorsun. Ya kardeşim Avrupa'da hiç şey yapmamış bir kişiye ben bu Kur'an'ı gösteriyorum. Şey de oldu Moskova'da o şey pardon Kazan'da oldu. Kazan'da değil şeyde Kazakistan'ın başkenti Almata'da oldu. ve Astana daha sonra başkent. Eskiden Almatay'dı. Ya birisi geldi ya ben bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden bileceğim? Siz iddia. Tamam dedim al kardeşim. Oku. Eğer buradaki sözleri bir insan yazabiliyor diyorsan inanma. Sonra baktı şaşırdı. Allah Allah gerçekten. Yo, tamam. O kadar kardeşim sen kendin. Şimdi bir elman yiyorsun. Bu Allah'ın yarattığını nereden biliyorsun? Ulan kardeşim ben mi anlatacağım onu Allah'ın yarattığını? Sen bir ısır anlarsın Allah'ın yarattığını. O kadar. Evet.
Evet. Şimdi bu her ne kadar böyle olsa da günümüzde hani dediğimiz gibi karşı çıkılır buna. Yani hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz edemeyiz. Çünkü böyle bir şey bizi çok yanlış sonuçlara götürür. Fakat geçmişte bunun gayet canlı uygulanmış örneklerini görüyoruz. Yani fukahadan özellikle Hanefi mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen Ebu Hanife, İmam-ı Azam olarak bilinen Ebu Hanife'nin örnekleri mevcut. Hem bir yardımcı bir kaynak olsun hem ayrıntılı bilgi falan edinmek isteyenler olur diye şöyle bir kitap göstereyim. Hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yayımlanmış İmam Ebu Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi mezhebinin hadis metodu diye bir doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Gerçekten güzel bir kitap. Yani hem Ebu Hanife'yi tanımak isteyenler hem de onun hangi usule göre hareket edip ne gibi hükümlere ulaştığını görmek isteyenler buraya bakabilir. Şu açıdan önemli, buradaki söylenenlerle Hanefi mezhebinin görüşü olarak daha sonra bize gelenler arasında bazı tutarsızlıklar görülüyor. Yani Ebu Hanife başka bir şey demiş, mezhepte farklı bir görüş oluşmuş olabiliyor ve çoğunluğu oluşturuyor her zaman için.
Çoğunlukla yani
böyle. Bakıyorsunuz usul güzel, Ebu Hanife'nin koyduğu prensip harika, göreceğiz biraz sonra. Ama uygulamaya geçtiğinde o farklı yerlere varmış. Bunun bir sebebi şu, Ebu Hanife'nin kendi yazdığı bir kitap bugüne kadar ulaşmamış. Ulaştığı iddia edilen bir takım eserler var. Onlarda geçen bu rivayetlerden birkaç tane bir şey aktaracağım. Bir bakın ki ne kadar güzel şeyler. Diğer görüşler Ebu Hanife'nin talebeleri tarafından duyulup daha sonra kitaplaştırılmış. Ondan sonra gelenler de imam bunu demek istemiş diyerek onun detaylandırılmış şekli. Öyle demiş mi dememiş mi Allah bilir. Şimdi bu Ebu Hanife'nin bir hükümle amel edeceği zaman, karşısına bir hadis, bir rivayet geldiği zaman onu değerlendirme noktasında birinci dikkat ettiği şey işte bugün aslında söylenen bu Kur'an'a uygunluk meselesidir. Ebu Hanife bunu ilki olarak ortaya koymuş. Diyor ki bir hadisin sahih olarak kabul edilebilmesi için birinci şart onun Kur'an'a uygun olmasıdır. Kur'an'a aykırıysa biz artık onun senediyle, şunuyla, bunuyla falan uğraşmayız. Bu yani hem bu önümdeki kitap hem de bunun dayandığı kaynak sağlam olması açısından buradan bir rivayet aktarayım. Mesela bugün Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen, evet Tirmizi, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis var. Bu halk arasında da oldukça meşhur bir hadistir. Şöyle geçer hadiste. İçki içen bir kimsenin Allah 40 gün süreyle namazlarını kabul etmez. Tövbe ederse kabul eder ama yine içki içmeye dönerse yine 40 gün boyunca namazlarını kabul etmez Allah. Yani kılsın evet. İstediği kadar 40 gün boş. Ne yapsa nafile. Peki şimdi bakın. Evet Ebu Hanife hayattayken henüz Tirmizi, İbn-i Mace, Buhari, Müslim falan yoktu. Onu bir ifade edelim ama hadisler neticede var. Buhari'de değil de bir başka kişinin ağzındaydı bu hadisler. Bu bilindiği için gelip İmam-ı Azam'a bu soruyu soruyorlar. Bu gerçekten böyle mi? Yani bir adam 40 içki içerse 40 gün namazı boşa mı gider? Ebu Hanife durun bakalım önce şunun bir senedine bakalım. Kimden duymuş, onun bir araştırmasını yapalım. Acaba o duyulan ravi adil bir ravi mi, işte akıllı mı, şu mu bu mu falan. Elimizdeki esere göre hiç bu tip şeylerle uğraşmıyor. Diyor ki bir.
Ya bir dakika, zaten nasıl uğraşabilirsin ki? Sen kendin çok güvendiğin bir kişinin güvenilmez bir adam olduğunu yıllar sonra görmüyor musun? Resulullah'ın çok beğendiği kişinin münafık olduğu Kur'an-ı Kerim'den ayet inmeseydi bilebilir miydi? Sen bir insana bakarak bu kararı kim verebilir?
Evet. Evet. Diyor ki biz bir defa böyle bir rivayetin sahip olmadığını direkt Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliyoruz. Yani bir yanlış bir iş yapılıyor, içki içmek 40 gün süreyle insanın ameli boşa çıkartıyor. Bu olabilir mi? Direkt diyor Kur'an-ı Kerim'e bir bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da bizim karşımıza yapılan iyilikleri boşa çıkaracak olan günahların Allah tarafından açıklandığı söyleniyor diyor. Hangi günahı yaparsan işlediğin sevaplar yok olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda karşımıza diyor Maide suresinin 5. ayeti çıkıyor. Orada da Allah buyuruyor ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Hani kim imanını görmezlikten gelirse, yani müminken artık kafir olursa فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.
İmanın üstünü önce,
örterse onun bundan önce yaptıkları bütün ameller yok olur gider. Yani amelleri yok edecek olan birinci derecedeki günah şirktir diyor. Bu adam içki içmekle müşrik mi olmuş? Yok. Demek ki diyor böyle bir şey olamaz. İki.
Bir de şey, müşrik olsaydı Allah der miydi ki sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Evet. Tevbe edin, Müslüman olun, nasıl yaklaşın derdi değil mi? Evet.
İkinci olarak da diyor yine Bakara suresinin 264. ayetinde Cenab-ı Hak bir yanlıştan bahsediyor. O da diyor bir insan bir insana iyilik yapmış, sonra ikide bir geliyor onun başına kakıyor. Allah diyor ki işte la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Yaptığınız iyilikleri sürekli karşı tarafa başına kakarak, eziyet ederek iptal etmeyin, boşa çıkarmayın. Yani ne kadar büyük iyilik yapmış olursan ol, bu şekilde bir davranış yaptın mı önceki yaptığını ne yapar? Yok eder gider. Aynı ayetin devamında bir de riyadan bahsediyor Allah. Riya için insanlar görsün diye amel edersen o amel ne olur? Yok olur gider. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diyor şirk, başa kalkma ve riya haricinde hiçbir amelin daha önce yapılmış olan ve ondan sonra yapılacak olan amelleri boşa çıkarmayacağını görüyoruz. Peki bir insan içki içtiğinde diyor Ebu Hanife onun günahı hanesine yazılır ama ondan sonra yapacağı bütün ibadetlerde artı olarak bu sefer sevap hanesine yazılır. Niçin bir günah diğer bütün sevapları yok etsin götürsün? Resulullah'ın diyor böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Ve buna da dair birkaç tane ayet gösteriyor. Mesela Bakara suresi 285. ayet. İşte Amine Resulü olarak çoğumuzun bildiği. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. İnsanın diyor kendi kazandığı iyilikler lehine, yaptığı kötülükler de aleyhinedir. Yani hiçbiri bir diğerinin sahasına girmez. İçki içiyorsa haram, namaz kılıyorsa sevap ve farz görevini yerine getirir bu kişi. Bu kadar. Yani yaptığı boşa çıkamaz. Buna dair birçok ayeti de delil göstererek bu rivayeti reddediyor. Başka bir zaman başka bir rivayet söyleniyor. Bu sefer zina ile alakalı olarak diyorlar ki işte bir rivayet geçiyor. Yine bugün itibariyle Ebu Davud'a Tirmizi'de geçiyor. Rivayet şöyle: bir mümin zina ederse başından gömleğinin çıkarıldığı gibi imanı da çıkarılır. Yani Müslüman o şekilde zina ederken Müslüman değildir. Kafir olarak zina ediyordur orada. Bu rivayete ne diyorsun diyor Ebu Hanife'ye. Eğer diyor evet dersen, kabul edersen büyük günah işleyenin kafir olduğu görüşünü kabul edeceksin. Şimdiye kadar söylediklerine ters düşersin. Hayır dersen aynı bugünkü gibi seni hadise muhalefet etmekle suçlarlar, canın yanar diyor. Seç seçebildiğin, hadi diyor şimdi bu rivayete söyle bir şey. Onu dersen böyle yaparlar, bunu dersen böyle yaparlar. Ebu Hanife de diyor ki bir defa size hadis diye söylenilen şeyin doğru olmayacağını, sahih olmayacağını söylemeniz Resulullah'ı tekzip etmeniz manasına gelmez. Niye? Çünkü biz bugünden onu Resulullah'ın ağzından, Nebimizin ağzından çıktığı şekilde duymuyoruz. Resulullah'ı yalanlamak demek onun sözünü duyup hayır böyle değildir demekle olur. Ama bugün bize onun rivayet ettiği şey söyleniyor. Yani Resulullah böyle demiştir diye birileri söylüyor. Ben onun hayır Resulullah böyle söylememiştir dersem onu yalanlarım. Resulullah'ı yalanlamam. O yüzden diyor bir hadisi değerlendirme dışı bırakmak Resulullah'a karşı çıkmak manasına gelmez. Güzel bir cevap mı? Güzel bir cevap değil mi? Yani bugün de ya siz niye bu hadise bakmıyorsunuz? Bir saniye. Resulullah'ın ağzından mı duydun sen bu hadisi? Öyle söylediği rivayet ediliyor sadece. %100 böyle mi? Bunun garantisini onlar da vermiyorlar. Hayır. O yüzden ufak bir şey olsun diye söyleyeyim. Mesela cuma hutbelerini hatırlarsanız eğer, cuma hutbesinde imam ayet okuduğu zaman ayetten sonra sadakallahul azim der. Hadis okuduktan sonra ne der?
Sadaka Rasulullah fi ma kal.
Fi sadaka Rasulullah fi ma kal ev kema kal der. Çok önemli bir ayrıntıdır. Farkına varmadan aslında büyük bir şeyi ifşa ediyorlar. Sadakallahul azim ne demek? Hani Allah, büyük azim olan Allah kesin olarak doğru söylemiştir. Çünkü bu ayet bize Allah'ın sözü olarak geldi. Başımız gözümüz üstüne. Sadaka Resulullah, evet hadisini söyledikten sonra Resulullah da doğru söylemiştir. Nerede? Fî makal. Bu sözünde ev ya da kemakal. Söylemiş olabileceği bu sözünde. Çünkü öyle söylediği kesin değil. Öyle olmayabilir de çünkü. Yani biz öyle olduğunu kabul edersek doğru söylemiş. Ama öyle değilse o zaman bu rivayet doğru değil. Haşa Resulullah yalan söylüyor değil. O yüzden hadisin reddi, rivayetin reddi Resul'e muhalefet olarak asla değerlendirilemez. O ravilerden sen çeşitli kriterler belirler. Onların uygun olmadığını söyler. Hadisi değerlendirme dışı bırakırsın. Mesela diyor ki kitapta ben ancak Hazreti Peygamber'in sözünü yalanlıyorum diyen kimse ancak yalancı olarak tavsif edilebilir. Fakat kişi ben Hazreti Peygamber'in söylediği her şeye iman ederim. Fakat o kötülük yapılmasını söylemez, Kur'an'a muhalefet etmez derse bu söz o kimsenin Hazreti Peygamber'i ve Kur'an'ı tasdik etmesi, Allah'ın Resulü'nü Kur'an'a muhalefetten tenzih etmesi manasına gelir. Eğer Hazreti Peygamber Kur'an'a muhalefet etmiş olsa, yani eğer bir hadis Kur'an'a zıt düşüyorsa Resulullah ona muhalif demektir, değil mi? Eğer gerçekten öyle söylediyse, Resulullah muhalefet etse ve Allah için hak olmayan şeyleri kendiliğinden uydursa ne olur? O zaman diyor Hakka suresinin 45 ila 47. ayetleri devreye girer. Orada Allah ne buyuruyor? وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer bu Resul bize karşı bir takım sözler uyduracak olsa لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ O zaman biz onu kuvvetli bir şekilde yakalar. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Ve sonra şah damarını koparır. Yani orada canını alırdık diyor onun. Dolayısıyla diyor Resulullah'ın Kur'an'a muhalif olarak bir şey söylemesi bu ayete göre bir defa zaten mümkün değil. O yüzden diyor %100 bir şekilde Kur'an'a bir şey aykırı olarak rivayet ediliyorsa biz Resulullah böyle söylemez diyerek o rivayeti bir kenara bırakırız. Yoksa Resulullah söylediği halde kesin olarak bunu devre dışı bırakamayız. Çünkü o öyle söylemez. Bu ikisi çok farklı şeylerdir. O yüzden bakın yani hem Ebu Hanife'nin böyle şeyi var. Bir de Ebu Hanife'nin yine en büyük talebelerinden Ebu Yusuf var biliyorsunuz. Aynı ilke onun da bugün kitabında var. Onun Erret ala Siyeril Evza'i diye bir kitabı var. Oradan bir alıntı yapmış elimizdeki kitap. Diyor ki Ebu Yusuf aynen şunları not etmiş kitabına. Rivayetler çoğaldıkça yani o gün itibariyle işte onların yaşadığı bölgelerde bugünkü Irak toprakları fıkıh ehlinin bilmediği kitaba ve sünnete uygun olmayan rivayetler ortaya çıkar. Şaz hadislerden sakın yani diğer hadislerle uyuşmayan onlara aykırılık arz eden hadislerden sakın. Hadisçilerin ve fukahanın bildikleriyle kitaba ve sünnete uygun olanları al, diğerlerini buna göre değerlendir. Çünkü Kur'an'a muhalif olan Hazreti Peygamber'den rivayet edilmiş dahi olsa ondan değildir.
Bitti.
Altına imza atmıyor muyuz?
Tabii.
Değil mi? Kur'an'a aykırıysa ya Resulullah böyle dedi deseler de ona inanmayın diyor. Çünkü Resulullah öyle demez. Biz onu diyene inanmıyoruz. Resul'e isyan falan etmiyoruz burada. Diyoruz ki Resul böyle bir şey söylemez. Ve kitabında kendisi başka rivayetler koyuyor. Ama bunu zayıf falan deyip hepsi eliyorlar. Ama Ebu Yusuf buna inanmış kendi kitabına koymuş. Ne demiş? Resulullah buyurmuş ki ölüm döşeğindeyken ben yalnızca Kur'an'ın haram kıldıklarını haram kılarım. Bakın Kur'an dışı bir haram kılmam demek istiyor. Allah'a yemin ederim ki benim adıma beni bahane ederek başka şeylere sarılmasınlar diyor. Yani Allah şunu haram kıldı ama peygamber de bunu haram kıldı diye size bir şey geliyorsa buna aldanmayın diyor. Bak Ebu Yusuf bunu koymuş. Bu ilkeden yola çıkarak işte diyor ki bir şey Kur'an'a aykırıysa biz onu kabul etmeyiz. Ama bugünkü fıkıh kitaplarında buna aykırı düşen şeyler var. Bunu da söyleyelim. Yani İfade bu ama uygulamaya farklı rastlamış. Biz en azından kendi kitabındaki olan görüşlerini buraya aktarmış olduk. Daha sonra da bugün Hanefilerin çok değer verdiği hem usul hem de furu konusunda işte Serahsi vardır. Mebsut 30 ciltlik Hanefi fıkıh kitabını kaleme almış. O da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki, hani bir rivayet koymuş buraya. Rivayetten sonra Allah'ın kitabına muhalif her şart bizim için reddedilmiştir. Çünkü Allah'ın kitabına muhalif olan her hadis merduttur bizim için diyor. Reddedilmiştir. Bir şey Allah'ın kitabına muhalifse biz buna bakmayız. Yani birinci prensipleri bunların Kur'an'a uygunluk. Peki başka ne gibi görüşler öne sürmüşler? Bir tane daha örnek vereyim. Yani katılırsınız katılmazsınız ama Kur'an'a aykırı gördüğü için Ebu Hanife bunları değerlendirme dışına koymuş. Bu namazlarda cemaatle namaz kılınırken imamın açıktan okuduğu rekatlar, işte sabah namazının iki rekatı öyle, akşamın ve yatsının iki rekatı imam okuyor. Biz cemaat olarak arkadan dinliyoruz. İmam Fatiha'nın sonuna geldi. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin dedikten sonra Türkiye'de Hanefilik yaygın olduğu için olmuyor. Ama gerek hacca veya umreye gitmiş olanlar veya gitmemiş olsanız bile televizyonlardan gördüğünüz kadarıyla imam o dallin dedikten sonra ne oluyor? Bir ortalık amin diye bir inliyor değil mi? Bunun yüksek sesle yapılması gerektiğine dair Buhari'de de hadis var, Müslim'de de hadis var, Tirmizi'de de hepsinde hadis var. Hatta rivayetler diyor ki Resulullah döneminde ashab öyle bir amin derdi ki diyor mescidin duvarları titrerdi. Peki Hanefilikte? Hanefilikte de yüksek sesle amin demek mekruhtur. E şimdi hadis ama mekruh. Niye? Çünkü Ebu Hanife diyor ki evet diyor böyle hadisler var var ama Allah da buyuruyor ki ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye. Rabbinize yalvara yalvara ama gizlice dua edin. Öyle açıktan yüksek sesle falan değil. Amin demek, amin de kendisi de bir dua cümlesidir. Amin, dualarımızı kabul et ya Rabbi demektir. O zaman diyor bu ayete uygun olarak bunu da yüksek sesle değil, alçak sesle ve içinden herkesin söylemesi gerekir. Bak katılır, katılmazsınız. Ama o rivayetleri bir köşeye koymasının temel gerekçesi ne? Araf suresinin bu ayet numarasını da söyleyelim. 50 numaralarda olacak zannedersem. Şuradan hemen bir bakayım. 55. ayeti. Yani Araf suresi 55. ayet gereği bugün Buhari'de, Müslim'de, şurada burada olan bütün hadisleri bir köşeye koyuyor. Niye? Kur'an'ı uygun görmediği için. Demek ki Ebu Hanife'nin sistemine göre bu hadisle amel edilebilmesi için bu ayetin burada olmaması lazımdı. Madem ki bu ayet var, o zaman diyor ben o hadislerle amel edemeyeceğim. O zaman biz bugün şimdi ortadan kalkıp Ebu Hanife'ye vay hadis düşmanı falan diyebiliyor muyuz? Demek ki usulüne uygun. İşte diyor ki kitaba uygunsa benim için makbul, kitaba uygun değilse benim için bugün itibariyle Buhari'de de geçse, Müslim'de de geçse bu amel edilebilecek bir hadis değildir. Yine bizim katılmadığımız bu sefer ki gerekçesini de şimdi kısaca açıklayacağım. Bir olay var. O da namazların birleştirilmesi olayı. Biliyorsunuz diğer üç mezhep yani Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi ve Şia'nın Caferi mezhebi zaten daima kabul eder. Öğlenle ikindi ve akşamla yatsının bazı durumlarda yolculuk bunun birinci sebebidir. Yolculuk veya bazı sıkıntılı durumlarda öğlen ikindi, akşamla yatsının birleştirebileceğini kabul ederler bu mezhepler. Ama Hanefiler kabul etmez. Hanefiliğe göre sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de namazlar birleştirilebilir hacda olanlar için. Onun haricinde hani diyelim ki hiç hayatınızda hacca gitmediniz, Allah öyle bir imkan vermedi. Hiçbir zaman namazları birleştiremezsiniz Hanefilere göre. Mümkün değil. Şunla bu sefer ters bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu elimizde gördüğünüz kitap Buhari'nin Sahihi, El Camiu Sahih adlı kitabı. Biliyorsunuz Kütüb-i Sitte denildiği zaman hani 6 meşhur hadis kitabının bir numarası budur. Hatta buna ne derler? Yani yanlış bir tabirdir ama Kur'an'dan sonra en sahih kitap. Yani mukayeseyi Kur'an'la yaparlar. Kendi içerisinde hadis kitapları içinde en sahih dersin başımızın üstüne yeri var. Ayrı mesele. Buhari'nin kitabı. Bir de şurada da bu sefer Müslim var. Sahih-i Müslim.
İkinci derecede.
İkincisi bu da. Yani Buhari, Müslim bunlar en sayı iki hadis kitabı olarak kabul edilir. Ve bu ikisinin ortaklaşa rivayet ettiği hadislere de muttefekun aleyh hadisler denir hadis usulünde. Buhari ile Müslim'in ittifak ederek bize aktardıkları rivayetler mütematir rivayetlerden sonra en sağlam kabul edilen rivayetler bu rivayetlerdir. Şimdi bu namazların birleştirilmesi konusunda Buhari'de kitabın ismini de söyleyeyim. Taksir-u Salah adlı bir başlık var. Özel bir bölüm namaz kısmında bir alt başlık olarak. Orada tam 6 tane peş peşe hadis var. 6 peş peşe hadis. Öğlenle ikindi, akşam ve yatsının Resulullah yolculuk esnasında bu namazları birleştirdiğine dair. Resulullah diyor namazları birleştirirdi. O kadar ki bu sadece şeyi tartışıyor ya, birleştirirken kâmet getirilir mi arada, ezan okunur mu falan. Yani birleştirilir mi birleştirilmez mi, aşmış geçmiş. Acaba nasıl olacak, işte ezan okusun mu kâmet getirsin mi onu tartışıyor. Buhari'de 6. Müslim'de de Salatul Musafirin diye özel bir başlık var. Yolcu namazı. Orada da birleştirilme ile alakalı 2 tane peş peşe bab var ve tam 17 hadis peş peşe. 17 tane hadis var. Yolculukta ve hatta yolcu olunmayan durumlarda Medine'de Resulullah'ın namazları birleştirdiğine dair rivayetler var. Onun haricindeki diğer Ebu Davud, Tirmizi'de falan da var ama 1 ve 2 bunlar diye ben sadece bunları seçtim. 17 Müslim'de, 7 tane Buhari'de kaç tane hadis yapar? 23 tane hadis namazların birleştirilebileceğini söylerken Hanefilerde namazlar birleştirilmez. Gerekçe nedir? Bak katılmayacağız. Ama gerekçeleri şudur. Derler ki Nisa suresinin 101. ayetinde, 102. ayetinde,
tam 103'te
mi? 103. ayette, 101, 102, 103 bulduk en sonunda. 103'te,
tamam.
103. ayette Allah Teala buyurmuştur ki inne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Namaz size vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Her namazın diyor kendine özel vakti vardır. Dolayısıyla hiçbir namaz diğerinin vaktinde birleştirilemez. Ya 17 tane hadis var. Ya bana ne kardeşim diyor. Bu da ayet. Bak kabul edersiniz etmezsiniz. Biz şimdi etmediğimizi hayır, söyleyeceğiz.
Metot açısından önemli.
Metot açısından önemli. Yani kendisi Kur'an'ı arz ettiği için uyuşturamamış. Uyuşturamadığı için de amel etmemiş o hadislerle. Ne kadar çok olursa olsun. Ve demiş ki namazlar birleştirilemez. Sadece Arafat ve Müzdelife'de niye birleştirilir demiş. Orada da diyor ki hani bu hadislerden ziyade çok mütevatir bir şekilde o uygulama geldiği için artık o kadarına da yok diyemeyeceğiz. Orada mecbur birleştirildiğini söylüyoruz. Hani bir çelişki orada zaten geliyor ama tamam hadi onu görmezlikten gelebiliriz. Neticede sayısı, sıhhati, senet açısından Hanefiler için bu manada Kur'an'la asla eşit seviyede olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in subutu her zaman için kat'idir. Yani kesindir. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, Fatiha'sından Nas'ına kadar içine bir nokta olsun insan kelamı katılmadığı kat'i, kesindir. Ama hadislerin istedikleri kadar sahih olsun subutları zannidir. Yani zanna dayanır. Resulullah'ın böyle dememiş olma ihtimali de vardır. İşte bu zanni olan hadisler hiçbir zaman kat'i olan Kur'an'ı ortadan kaldıramaz. Öyle bir usul koymuşlar. Biz diyor kat'i olan bu Kur'an varken zanni olan bu tür hadisleri alıp bunun önüne geçirmiyoruz.
Yani kısaca zaten evet. Allah da öyle demiyor.
Evet, olması gereken.
Minel hakkı şey ya, zan gerçeğin yerini tutmaz yani.
Evet. Hatta Yahya Hoca'ya bir ek yapalım isterseniz. Resulullah'ın eşi Ayşe validemizin sahabeye yönelttiği bu hadislerle ilgili, rivayetlerle ilgili yönelttiği eleştirilerin toplandığı bir kitap var. Bu Zerkeşi'nin yazmış olduğu.
Faydalı oldukça.
Bunu da gösterelim sevgili izleyicilerimize. Hı-hı. Bu hicretten 794 yıl sonra ölmüş. Yani 1392'de ölmüş. Türk asıllı bir Mısırlı alim. Hocam burada 71 meselede Ayşe validemizin eleştirisi oluyor rivayetlere. Bunlardan 8 tanesini de Kur'an'a arz ederek kendisi. Yani evet. Eşi yanında olduğu halde. Hani siz girişte dediniz ya biz başbakanın sözlerini dinlediğimiz, hı-hı, halde burada anlatırken yanlış söyleyebiliriz. Aynı şekilde eşi kendisi yanında olup diyor ki ben o söylediğiniz şeyde yanındaydım. Öyle evet. değil bak başı var şöyle söyledi Hı. dediği yerde yine de onu delil kabul etmiyor. Diyor ki bakın şu ayete
o kadar basit.
Aykırıdır diyerek Hı. söylüyor. İşte burada bu 8 tane şey var. İşte bu bahsettiğimde uğursuzluk 3 şeydedir diye Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir şey var. Ona karşı çıkarak diyor ki orada cümlenin başı var. Siz orayı duymamışsınız. Fakat devamında bazı alimler yine diyorlar ki Ayşe tek başına bunu söylüyor Hazreti Ayşe. Halbuki burada çoğunluğu onu bir grup dinlemiştir.
Evet, onlar
çoğunluğa uyulur
orada
diye.
Orada bazı yine... yerlerde şey de var. Ayşe tek ve bir de kadın. Evet, dolayısıyla diyor tek kişinin öyle. Şahitliğiyle biz bu konularda hani Hazreti Ayşe'ye de katılmadıklarını beyan ediyorlar.
Mesela yani. Vakit geçtiği için yani çok evet. fazla vakit almamak için çok kısa olduğu için söyleyeyim. Mut'a nikahı ile ilgili bir soru soruyorlar. Ayşe validemiz diyor ki sizinle benim aramda Allah'ın kitabı esastır. Dedikten sonra şu ayeti okuyor. O müminler ki ırzlarını korurlar ancak eşleri yahut sahibi oldukları cariyeleri bunun dışındadır ve bunlar yüzünden kötülenmezler diye ayet okuyarak
ona karşı
bu şeye karşı çıkıyor.
Evet. Ama tabii o ayeti de bu manada okumamıştır tabii.
Tabii buraya yani bu kitapta böyle bir meal böyle meali bozmuş
bir kitap. O ayrı. Tabii
bir de Türkçe tercüme. Hayır, mealde hata var. Zerkeşi de değil. Evet istersen şey yapalım çünkü başka evet, konulara tamam. gireceğiz.
Çok kısa söyleyeyim o zaman. Hı. Hani bu Nisa suresinin 103. ayeti buradaki hadislerle çelişmiyor. Yani namazların vakitle sınırlandırılmış olması Resulullah'ın zaman zaman yolculukta veya bazı durumlarda namazları birleştirildiği ilkesiyle çelişmez. Niye? Çünkü namaz vakitleri konusunda tabii detaylı olarak konuştuk biz bu meseleyi. İnternet sitemizde de namazların birleştirilmesiyle alakalı yazılarımız var. Kur'an-ı Kerim'e göre öğlenle ikindi ve akşamla yatsı namazlarının vakitlerinde bir ortaklık olduğu net bir şekilde anlatılıyor. Ama diğer başı ve sonu belirli olan namazların birleştirilmesi mümkün değil. İşte bu ayet onları söylüyor. Eğer Resulullah Kur'an'a rağmen birleştirme yapacak olsaydı neden ikindiyle akşamı birleştirmedi hiçbir zaman?
Ya da sabah namazı.
Neden yatsıyla sabah namazını hiçbir zaman birleştirmedi? Ve neden sabahla öğlen namazını hiçbir zaman birleştirmedi? Niye? Çünkü ikindinin sonu belli, akşamın başı belli. İşte namaz vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Ayetinden dolayı birleştiremedi. Yatsıyla sabah birleştirememesinin sebebi Nisa 103. Sabahla öğleni birleştirememesinin sebebi Nisa 103. Ama öğleyle ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleştirebilmesinin sebebi de yine ayetler. Çünkü Allah gündüzün iki tarafında diyor. Baş tarafını belirtiyor. Güneşin batıya kaymasından itibaren başla. O andan itibaren herhangi iki bölümde peş peşe de olsa kılsanız bu emri yerine getirmiş oluyorsunuz. Gecenin gündüze yakın tarafları diyor. Bir tanesini ayırıyor. Üç tane olması gerekiyor. Bir tanesi ayrıldıktan sonra geriye kalanın da gecenin akşam karanlığın güneşin batımından karanlığın tamamen çökmesine kadar olan kısımda da iki tane kılınacak. Peş peşe de kılsanız, ayrı ayrı da kılsanız görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani bu ayetler o rivayetlerle aslında birebir uyuşuyor. Ama olsun bunu görememiş olabilir adam. Neticede ayeti delil göstererek bunca rivayeti değerlendirme dışı bırakabilmişler. Ve biz kalkıp bugün onlara vay hadis düşmanları, vay hadis inkarcıları diyemiyoruz.
Evet. Bu peki, kadar. Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi Yahya örnek verdi. Ayet-i kerimeleri yanlış değerlendirme sonucu hadisleri kabul etmemesinden bahsetti. Tamam ama mantık olarak Kur'an'da olanı kabul ederiz diyor. Şimdi dün akşam Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey bir canlı yayında namaz vakitleri konusunun tam olarak hükme bağlandığını ifade ederek işte bu işlere karışılmamasını şey yapmış. Biraz şimdi şeyden ekrandan kendisini dinleyeceğiz. Şimdi orada şunu net olarak göreceğiz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleriyle ilgili görüşleri %100 en küçük şüpheye yer olmayacak şekilde Kur'an'a da hadislere de aykırıdır. Onların tek dayanakları arkalarında devlet olmasıdır. Bir de halkın önünde itibar sahibi olmalarıdır. Şimdi kendi şeylerinden göreceğiz. Evet o ekrana getiriyor mu arkadaşlarımız şeyi?
Efendim şimdi yine başlayacak bazı hocalarımız imsak vakti şu saatte mi, bu saatte mi? Yani Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var. Yıllardan beri üzerinde en azından anlaşılmış, ittifak sağlanmış bir takvim var. Bu takvime göre milletimiz imsakını da yapsın, iftarını da yapsın.
Evet, şimdi bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı her gün yatsı namazını hangi vakitte kıldırıyor? Şimdi ben Diyanet'in mealinden okuyacağım. İsra Suresi 78. ayet. Siz de burada bu gasak kelimesine bir bakabilirseniz eğer. İsra Suresi 78. ayette diyor ki, güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, o vakit öğlen namazı vaktidir. Değil mi? Öğlen vakti batıya kaymasından. Gecenin karanlığına kadar, o da son vakit oluyor değil mi? Gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde parantez koymuş. Namazı kıl. Gecenin karanlığına kadar namazı kıl. O zaman gecenin karanlığı bastırdığı zaman bu ayet, yani bu ayette verilen emir bitmiş oluyor değil mi? Arkasından bir de diyor ki, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahittidir diyor. Bir de sabah namazı. Ondan sonra da diyor ki, gecenin bir kısmında da uyanarak. Gecenin bir kısmında demek ki bu arada bir boş vakit var değil mi? Yani bundan net olarak anlaşılıyor mu? Ha. Şimdi burada gasakul leyl diyor. Gasak kelimesi çok önemli. Gasak bakın en şey sözlüktür. Bu Osmanlıların en çok güvendiği. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir sözlüktür.
Kamusul Muhit.
Evet, El Kamusul Muhit. Ve şeydir, şeyin de şu anda Kültür Bakanlığı bunu bugünkü şeylere çevirdi. Oradan bir gasak okur musun?
Evet hocam. Gasak kelimesine şöyle mana verilmiş. Gecenin iptida karanlığına denir.
Gecenin iptida karanlığı. Yani gecenin karanlığının başlangıcına denir. Demek ki gece karanlığın başladığı vakte kadar yatsıyı ne yapmış olmamız lazım? Kılmış olmamız lazım. Şimdi yine hani en az iki ayette açıklanırdı ya. Şimdi Hud suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hud suresinin 114. ayetine bakalım. Bak yine Diyanet'in mealinden okuyacağım size. Ben şey yapmayacağım. Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı kıl. Gecenin gündüze yakın vakitleri, yakınlığı neyle belirleyebiliriz? Aydınlık değil mi? Yani buna ne denir? Alacakaranlık denir değil mi? Gece karanlığı başladığı zaman alacakaranlık biter mi? Biter. Karanlığı ilk başlangıcı. Gece vakitlerinde diyor, namazı kıl. Bir akşamın alacakaranlığı var, bir sabahın alacakaranlığı var. Peki sabahın alacakaranlığında, sabahın alacakaranlığına seher denir. Peki seher ne zaman başlarmış? Ya da fecir.
Evet, aynı.
Fecir kelimesi.
Önce fecir okuyayım o zaman.
Fecir oku önce.
Hocam,
fecir.
Bu İsra 78'de
hatta ben
geçen...
şu şeyden okuyayım. Bak önce Bakara suresinin. Burada ve Kur'an el fecir diye geçti şeyde. İsra 78'de. Bakara suresinin 187. ayetinde de oruç tutanlar için vekulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecir diyor. Yiyin için fecir tarafından, size göre fecir tarafından, fecir tarafından, fecir ne demek?
Fecir yani sabah yerinin ruşenliğine denir ki sevad-ı leylin ahirinde şemsin ufk-ı meşrikte zahir olan humretinden ibarettir. Şafak tabir olunur. Yani bak, işte kırmızılık,
kızıllık. Yani fecir demek doğu ufkunda doğu ortaya çıkan kızıllık demektir. Ve ikiye ayrılır diyor değil mi?
Evet ve ikidir. Yani fecir ikidir. Fecri kaziptir ki şekli mustatil üzere zuhur eder. Yani böyle silindirik bir şekilde, yuvarlak bir şekilde zuhur eder. Dedikleri Zenebül Sirhan dedikleri budur. Ve biri ondan sonra zuhur eder ki afaka münteşir olur. Yani ufka yayılır. Ve vakit...
Yani ufuk boyunca yayılır. Evet. Hatta onu da gösterelim arkadaşlar şeyde.
Fecrin evet, onun da fotoğrafı var. O vakitte saime ekl ve şürb haram olur. Yani oruçluya yeme ve içme yasak olur o vakitte. Fecr-i Sadık'ta ve ona Fecr-i Sadık derler diye zaten. Yani
ufuk boyunca ışığın yaygınlaştığı vakit ki sabah namazının başlangıç vaktidir. Bakın Diyanet'in mealinden size okuyayım. Bakara suresi 187. ayete şöyle bir ilgili kısım. Diyor ki şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Burada bir eksiklik hissediyor musun?
Sizce yok.
Bak. Sizce kelimesini vardı. Daha önce vardı. Bizimle mücadeleye başladıktan sonra beyler ayetleri değiştirdiler. Bir de Allah'tan korkmadan televizyon ekranlarında neler söylüyorlar. Ya bu efendim daha önemli işler varmış. Peki o zaman iblis Adem'e secde emri aldı. Ya Rabbi daha önemli işler var. Şimdi bunun zamanı mı demesi gerekmez miydi? Çok basit bir iş. Ya biz Allah'a akıl mı öğreteceğiz? Siz bugün her gün milyonlarca insana vaktinin dışında namaz kıldırıyorsunuz. Bak az önce hatta şey yaptı. Hatta yetebeyyene lekum.
Bir cümleyi geçiyorsunuz.
Ve ayeti yanlış manalandırıyorsunuz. Sırf Diyaneti kurtarmak için. Peki Allah bunu hiç affetmez, affeder mi? İşte bakın ekranda görüyorsunuz. Evet. Şimdi bir de belgemiz var tabii. Orada ufuk boyunca kızıllığın uzadığını, bak el fecr size göre kesin bir şekilde ortu. Kur'an el fecr ayette geçiyor. Kur'an da yoğunluk anlamına geliyor. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyinde 1982'de yaptığı bir değişiklik vardı. İstersen sen o belgeyi evet, senden hocam, de şöyle. Var. Ben söyleyeyim de.
Tamam.
Bakın 1976'da ben İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Fetvadan sorumlu oldum. Şimdi çocuklarım gayet iyi bilirler. Gerçi bunun kız yaşı çok ona göre çok küçüktür. Bu bilmez de kızım. Sabahleyin erkenden çıkardım yıllarca araştırma yapardım. Yıllarca çıkardım. Sonra baktım ki bir yanlışlık var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirdim. O zaman Tayyar Altıkulaş Diyanet İşleri Başkanı. Benim herhangi bir unvanım yok. 1982 bu belgenin şeyi tarihi. Herhangi bir unvanım olmadığı için beni Ankara'ya çağırmadılar. Sonra bir değişiklik yaptılar. Orada ne yazıyor o değişiklikte? Bakın.
1983 yılı yurt içi Diyanet takviminde temkin müddetleri asgariye indirilmiş ve namaz vakitleri gerçek sınırlarına daha da yaklaştırılmıştır.
Bak namaz vakitleri gerçek sınırlarına çekilmiştir demiyor. Dikkat ediyor musun? Yaklaştırılmıştır diyor. Ve bu Diyanet'in resmi yazısı.
Evet.
Evet. Orijinal imzalı.
21 Aralık 1988.
Tarihi kaç?
21 Aralık 1988.
Niye şimdi konuşuyorsunuz diyorlar ya. Sonra.
Bak evet. O zaman bu 82'de olanı söylüyor. Şimdi Tayyar Altıkulaç, ben hep takdirle anıyorum bunu. Bana geldi dedi ki Abdülaziz Bey. O zaman beni çağırmadılar. Dedi ki Abdülaziz Bey, bu olayın, bu problemin bu kadar büyük olduğunu o zaman bilmiyordum. Gerçekten bilen yoktu Diyanet'te. Bugün de yok, açıkça söylüyorum. Varsa çıksınlar konuşalım. Dedi ki problemin böyle olduğunu bilseydim bu konuyla kesinlikle ilgilenirdim dedi. Görevden ayrıldıktan sonra. Şimdi bakın daha sonra 1988'de basında çok ciddi tartışmalar olduğu için Diyanet bu konuyu yeniden ele aldı. Onu isterseniz ekranda az önce gösterdiler evet, imzaları.
Yine görebiliriz. Ben yine görelim onu. Göstereyim.
O belgeyi. Orada da beni de çağırdılar. Çağırdılar beni. Ben onlara dedim ki ben sizin bir memurunuz olarak oraya gelmem. Gelirsem bana karşı bir memur gibi davranırsınız ben bunu asla kabul etmem dedim. O zaman İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Onun için beni İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri sıfatıyla bakın o ekranda görüyorsunuz. Benim imzamda İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri sıfatıyla çağırdılar. Onun dışında herkes Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi adında da Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun imzası da var. O da bu işe ciddiyetle eğildi. Allah razı olsun kendisinden. O da kısa sürede görevden ayrıldı. Ve orada aldığımız kararla 3 yıl Türkiye'nin her tarafında araştırmalar yaptık. Sonra ama o çalışmaların hiçbir etkisi olmadı Diyanet'te. Ya kardeşim Bakın biz sizi defalarca davet ettik. Bütün toplantılara. Siz yaptığınız hiçbir toplantıya bizi çağırmadınız. Üstelik de Habertürk'te gece yayınına bugünkü Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı katıldı ve benimle tartışacağını söyledi. Bakın Habertürk'e gittiğim zaman da burada belki ilk defa açıklayacağım size. Murat Bardakçı bana dedi ki Mehmet Görmez telefon açmış. Lütfen bu yayını yapmayın. Çok zor duruma düşüyoruz demiş. E ne yapacaksın? Yapacağız. Yaptık. Ne oldu? Tam az önceki resmi izleyicilere göstereceğimiz zaman yayın kesildi değil mi? O zamanki şeye bir bakın internetten Murat Bardakçı'nın ne kadar rahatsız olduğunu görürsünüz şeyden yayından. E peki kardeşim biz geçen sene de siz işte biz Beymen Orman neydi? Beymen miydi? Beymen değil.
Beynam
ormanlarında biz yaptık dedik. Gittik oraya sizi çağırdık. Niye gelmediniz? Peki madem kendinize güveniyorsunuz. Bakın okuduğumuz ayetlere aykırı. Peki hadislere de aykırı. Sen bir hadisleri bir şey yap. Ha da şu istersen sen kendi önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmi haline aykırı.
Şimdi İSAM Diyanet İşleri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi yayınladığı İslam İlmihal var. İman ve İbadetler cildinde, birinci cildinde. Beş vakit namazın vakitleri bölümünde sabah namazının vakti şöyle yazılmış. Fecr-i sadık sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır.
Bak tan yeri boyunca yani ufuk boyunca genişleyerek az yayılan bir aydınlıktır.
Sözlükteki şeyin tanımın aynısı hocam.
Sözlükteki tanımın aynısı. Evet. Ve gösterdiğimiz resmin aynısı. Evet. Peki ve onu, Resulullah zamanında evet, istersen onların yayınladığı hadis kitabından onu bakın. Söyleyeyim. Onların evet. Onu da göster isterseniz. Biz bu hep da, Diyanet'ten seçtik burada.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından çıkmış Sahih-i Buhari muhtasarı. Evet. Bunun da ilgili hadisin açıklaması şöyle. Meali şöyle. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır. Bu namazda 60'tan 100 ayete kadar okurdu diye tamam. Bir rivayet var.
Bak Resulullah'ın mescidinde lamba var mıydı? Bak mescidin içerisindesiniz bir camları camları vardır en fazla pencereleri vardır en fazla. Bak o mescidin içerisine aydınlık giriyor, yanlarındaki oturanı tanıyacak hale geliyorlar. Peki şimdi bakın Diyanet'in sabah ezanı okuduğu zaman hiç ufukta bir şey görüyor musunuz? Efendim ya da yatsı ezanını okuduğu zaman batı ufkunda hiç aydınlık kalmış oluyor mu? Yatsı vakti bittikten sonra yatsı ezanını okuyorlar. Ki o saatte yatsı namazı asla kılınamaz. Geçmiştir vakit. Sabah namazını da tutup seher vaktinin ilk vaktinde okuyorlar. Seher'in ki o kelime anlamını istersen bir oku.
Okuyayım hocam. Yine aynı sözlükte seher kelimesine verilen anlam şu.
Bakın sahur ve seher. Evet.
Temcit yemeğine, es-sahur bu. Temcit yemeğine denir ki vakti seherde ekli olan yani seher vaktinde yenilen taamdan, yemekten ibarettir denmiş. Seher kelimesine yani
seher vaktinde yediğimiz için adına sahur deniyor, tamam evet. Mı?
Seher kelimesine de şöyle anlam verilmiş. Beyazı galip olan siyaha denir ki akçıl siyah olur.
Bak akçıl siyah yani ne olur? Alaca karanlık değil mi?
Vakti
demek
merkuma teşbihli.
Biz Ramazan'da sahur yemeğini yerken ufuk aydınlanmaya başlamış olması gerekiyor. Zaten burada tabip arkadaşlarımız da şey yapmışlardı, anlatmışlardı. Hepiniz bilirsiniz. O saatte vücudunuzun ısısı değişir. Vücut salgılar. Yediğiniz az bir yiyecekle akşama kadar çok rahat yaşarsınız. Ama ondan önce vücut dinlenme modunda olduğu için millete ızdıraptır. Efendim başka bir problem kalmadı mı buna? Ya Allah emrediyorsa onu hafife almak kadar günah bir şey yoktur. Bu Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği bir suçtur. Bir Diyanet İşleri Başkanı olarak halkın karşısına çıkıp bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Evet.
Hocam bir diğer rivayet var yine Sehl bin Sad radıyallahu anh şöyle söylemiş. Evimde sahuru ederdim de sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılmayı yetiştirebilmek için evimden çıkmakta acele ederdim. Yani süratle bir an evvel yanına yetişmeye çalışırdım.
Evet.
Yani demek ki seher vaktiyle, ya yani sahur vaktiyle sabah namazı arasındaki o kısa şeyden bahsediyorum.
Evet, zaten bak mesela bizim burada Kitap ve Hikmet dergimizde. Evet.
Ki o 2015'te.
Kaç, 2015'te tamam mı devam mı diyoruz. Ya kardeşim kusura bakmayın da karşınızda çocuk yok. Hepiniz adınız gibi biliyorsunuz ki Allah'a çok şükür bu konuyu bizden daha iyi bilen kimse yok. Bunu eskiden de biliyordunuz, şimdi de biliyorsunuz. İşte az önce gönderdik 1988'deki şeyi. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olduğu da işte kendi meallerinizden, kendi ilmihalinizden ve kendi yayınladığınız Buhari şeyinden naklettik. Peki siz hangi yüzde çıkıp da doğru olduğunu söylüyorsunuz Diyanet'in şeyin namaz vakitlerini? Ya her gün bu kadar milyonlarca insanın namazını batıl etmek basit alınacak bir olay mı? Yani şimdi milyonlarca insanın namazını batıl etmek mi daha ağır günahtır? Yoksa iblisin Adem'e secde etmemesi mi?
Hocam bir de Diyanet'e güvenin diyorlar. Şimdi Diyanet'e güvenmek kendisinin yayınlarına güvenmek mi? Yoksa ekranda yapılan açıklamalara güvenmek mi? Yani hangisi, onu bilmemiz lazım.
Hayır zaten ben şimdi şeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Başkanlığın kanununda şu vardır. Halkı İslam dini konusunda doğru bilgilendirmek de kanuni görevleridir. Bu yanlış. Bir, kanuna karşı suçlusunuz. İki, Kur'an'a karşı suçlusunuz. Üç, Resulullah'ın söz ve uygulamalarına karşı suçlusunuz. Dört, astronomi bilimine karşı suçlusunuz. Beş, kutup bölgesi. Ya kutup bölgesindeki insanlar nedir? Geçen sene şeyi naklettiler bana. İsveç'te bizi yakından takip eden bir papaz da bir haham, Arapça da biliyorlarmış. Açmışlar, Tevrat'ı, İncil'i incelemişler. Bunlar bakıyorlar, Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ı da, İncil'e de, tabii onlarda da Ramazan'da oruç emri var. Aynı şekilde. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilere farz kılındığı gibi ifadesi geçiyor Bakara 183'te. Oradaki din görevlileriyle görüşüyor. Onlar diyorlar ki ya Allah'tan korkun. Güneş batana kadar milleti oruç tutturuyorsunuz. Güneş hangi ayette var? Bakın ayette Bakara 178 şey İsra 78. ayette güneşi sadece tepeden batıya kaymasıyla ilgili olarak anlatıyor. Ama onun dışında gasakul leyl diyor. Gasak kelimesi hem gecenin karanlığı manası hem de soğuk vakti manasına olur. Şimdi Allah'a çok şükür tarihte ilk defa kutup bölgesine defalarca gittik, araştırdık. Onlar da Ramazan boyu gözlem yapmışlar. Ramazan'dan sonra da Svalbard'a gitmişler. Önce bana telefon açtılar, dediler ki kriterleriniz %100 doğru. Bak Kur'an'la Tevrat'ı ve İncil'i karşılaştırarak yapmışlar. Ama dediler takvimde yanlışlık var. Sonra Svalbard'a gidip bir hafta doğru da araştırma yaptılar, dediler ki hesabınız da tam doğru çıktı dediler. Şimdi dolayısıyla yahu kardeşim bakın bu yaptığınız astronomi bilimine aykırı. Yaptığınız Kur'an'a aykırı. Yaptığınız sünnete aykırı. Yaptığınız halkı yanlış bilgilendirme ve milyonlarca insanın senenin her günü ibadetini vakti dışında yapmasına sebep oluyorsunuz. Sadece Ramazan'da değil ki. Ondan sonra kalkacaksınız, bizi suçlayacaksınız. Ya insan azıcık Allah'tan korkar ya. Azıcık Allah'tan korkar. Ama inşallah ve gerçekten ben umutlu olarak söylüyorum. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinden alıntı yaparak doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı cümlesi. Arkasından da sünnetin de Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu şartıyla ele alınması cümlesi. Sonra Sayın Başbakan'ın dün müftülere yapmış olduğu ve özenle seçilmiş kelimeleri kullanarak söylediği sözler. Bir de Diyanet Akademisi'nin kurulacağı şey, eğer gerçekten o kriterler içerisinde bu olursa, bir kere çok uzun asırlardan beri İslam dünyasında meydana gelen savrulmaların tamamının düzeltilmesi, ki başbakan bu şekilde bir cümlede kullandı. Tamamının düzeltilmesi ve Müslümanların yeniden şey yapması, rahatlaması ve İslam'ın bütün dünyaya tebliği, Tevbe suresinin 33. ayetinde belirtildiği gibi İslam'ın bütün dinler üzerine hakimiyeti mümkün olur. İnşallah o günleri yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eder. Hepinize hayırlar ve güzellikler diliyorum.